SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 7 Şubat 2021 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Vurunceri Voyvoran halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Sonra da en son Covid-19 gelişmelerini sizle paylaşacağız. Bugün ayrıca pandeminin başından beri yaşanan bir sağlık sorununa dikkat çekeceğiz. 2 yıldır 100 milyonlarca kişi Covid-19 kaptı ve iyileşti. Ancak iyileşenlerden bazıları halsizlik, nefes darlığı gibi semptomlardan kurtulamadı. Covid negatif olsalar da Covid'in kalıcı etkilerini yaşamaya devam ediyorlar. Artık uzun Covid tıbben de kabul edilen bir sağlık sorunu. Programın ikinci yarısında Amerika'da uzun Covid'in etkilerini birebir yaşayan Elif Lee ile konuştuk. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Negün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Federal Hazine Bakanı Josh Frydenberg, hükümetin COVID-19 test harcamalarını iş için kullanan işletmeler ve bireyler için vergiden düşürülebilir yapacağını söyledi. Etiyopya'da 35. Afrika Birliği zirvesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Hulusi Akar da koronavirüse yakalandığını açıkladı. Federal Maliye Bakanı Josh Frydenberg pazar gecesi attığı tweetinde ismi açıklanmayan bir liberal bakanın başbakana tam bir psikopat diyen kısa mesajları sızdıran kişinin Savunma Bakanı Peter Dutton olduğunu söyleyen eski Dışişleri Bakanı Bob Carr'ı eleştirdi. Dutton iddiaları yalanladı. Mesajlarda ayrıca eski New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian'ın Morrison'a güvenmediği, korkunç bir insan dediği de iddia edildi. Ancak bu mesajları gönderdiğini Berejiklian hatırlayamadığını söyledi. Başbakan yardımcısı Barnaby Joyce'un bir başka sızdırılmış mesaj serisi Morrison'ı ikiyüzlü ve yalancı olarak nitelendirdi. Ancak Joyce yorumlar için özür diledi. Maliye Bakanı Frydenberg, ABC News Breakfast'ta Bob Carr'ın konuyla alakasız olduğunu söyledi. Bob Carr, kendi meslektaşları tarafından narsist ve keyfine düşkün biri olarak tanımlandığı gibi Dışişleri Bakanı olarak bir koltuk israfıydı diyen Frydenberg, şu anda kötü bir alaka yoksunluğu sendromu yaşıyor. Bu tweet'i attı. Peter Dutton bunu tamamen reddetti ve silinmesini istedi diye konuştu. Federal Hazine Bakanı Josh Frydenberg, hükümetin COVID-19 test harcamalarını testleri iş amacıyla kullanan işletmeler ve bireyler için vergiden düşürülebilir yapacağını duyurdu. Önerilen değişiklikler 2021'in başından 2022 mali yılına kadar geçerli olacak ve hem PCR hem de hızlı antijen testlerini kapsayacak şekilde geriye dönük yapılacak. Bu %32,5'luk bir marjinal vergi oranına sahip bir işçinin $20 satın alınan her iki hızlı test paketi için yaklaşık $6.50'lik bir geri ödeme alacağı anlamına geliyor. Frydenberg, testlerin işletmelerin iş gücünü korumalarına ve kapılarını açık tutabilmelerini sağlamalarına yardımcı olmada önemli bir araç olduğunu söyledi.
Rapid antigen tests.
İşletmelerle ilgili amaçlar için yapılan hızlı antijen testleri artık tamamen vergiden düşürülebilir diyen Freidenberg ve yan haklar vergisi bu testleri çalışanlarına sağlayan işletmeler için geçerli olmayacak diye konuştu. Acil olmayan elektif cerrahi işlemlerine New South Wales'ta yeniden başlanacak. Hastanelerde COVID-19 hastaları için yer açma amacıyla bu tür ameliyatlar 10 Ocak'ta askıya alınmıştı. Sağlık Bakanı Brad Hazard, özel hastaneler ve halk sağlığı sektörünün artık pandemi öncesi seviyelerinin %75'ine kadar elektif ameliyatları geri almak için birlikte çalıştığını söyledi. Eyalette COVID nedeniyle 14 ölüm daha kaydedilirken bugün 7437 yeni vaka ve hastanede 2999 kişi var. Victoria ise bugün 5-11 yaş arası çocukların %50'sinin COVID aşılarının ilk dozunu aldığı bir dönüm noktasını geçmeye hazırlanıyor. Başbakan yardımcısı James Merlino bunun ileriye dönük cesaret verici bir adım olmasına rağmen Victoria'lıları COVID-19'dan korunmanın hala bir yol olduğunu söyledi. Hastanelerinde 638 kişinin COVID tedavisi gördüğü eyalet bugün 7 ölüm ve 8275 yeni COVID-19 vakası kaydetti. Merlino, Victoria'lılara aşılarını yaptırmaları için de çağrı yaptı. Queensland halkının eyalet genelindeki mekanlara girmek için artık check-in uygulamasını kullanmasına gerek kalmayacak. Ancak talep edilen yerlerde COVID-19 aşısının kanıtı yine de gerekli olacak. Eyalette bugün 19 ölüm kaydedilirken hastanelerde ise 663 vakanın tedavi gördüğü belirtildi. Başbakan Anastasia Palaszczuk, sağlık yetkililerinin Queensland'in artık COVID vakalarının zirvesine çıktığına inandığını söyledi. Bu arada Queensland'de öğrenciler bugün sınıflara geri dönüyor ve yetkililer okullarda COVID-19 salgınlarının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Bu arada 443 yeni COVID-19 vakası kaydedilen ve ölüm olmayan Tazmanya'da çocuklar çarşamba günü okula dönmeye hazırlanıyor. Diğer eyaletlerden uzman itfaiyeciler çağrılırken devam eden yangınlar Batı Avustralya çevresindeki kasabaları tehdit ediyor. Bir orman yangını Batı Avustralya'nın güneybatısındaki Hester kasabasını tehdit etmeye devam ederken Denmark'ın güney sahil şeridinde ve Perth'ün doğusundaki Bruce Rock bölgesinde başka yangınlar da sürüyor. Perth'ün yaklaşık 200 kilometre doğusundaki Bilberin, Barbakin ve Corrigan bölgeleri için acil durum uyarısı yapılırken bölge sakinleri bulundukları yerleri terk etme konusunda çok geç kalmamalarına ilişkin uyarılıyor ve mümkünse hemen bölgeden çıkmaları söyleniyor. İtfaiyeciler pazar gecesi yangını çevreleme hatlarını güçlendirdi. Ancak orman yangını kontrolden çıkmış ve öngörülemez olarak adlandırılıyor ve doğu-kuzey yönünde hızla ilerliyor. Tazmanya Liberal Milletvekili Bridget Archer konuyla ilgili tartışmalar sürerken federal hükümetin dini ayrımcılık tasarısına karşı oy kullanacağını söyledi. BES üyesi LGBTIQ artı öğrencilerini koruyan eyaletin ayrımcılıkla mücadele yasalarını geçersiz kılacağı endişelerini öne sürerek önerilen yasayı mevcut haliyle destekleyemeyeceğini söyledi. Archer'ın bu açıklaması federal muhalefetin Başbakan Scott Morrison'a öğrencilerin cinsellik veya cinsiyet kimlikleri temelinde haksız bir şekilde ihraç edilmemelerini sağlamak için tasarıda değişiklik yapmaya çağırdığı sırada geldi. İşçi Partisi'nin iletişim sözcüsü Michelle Rowland, partisinin tasarıyı inceleyen iki komitenin önerilerini hala dikkate alırken öğrencileri korumanın iki partili destek alacağını söyledi. Bunu çok dikkatli bir şekilde incelemek isteriz. Bu karmaşık bir alan ve bu konuda belirli görüşleri olan insanlar tarafından açıkça derinlemesine incelendi. Çok çeşitli kanıtlar sunuldu diyen Rowland, yani tam olarak biz bu ilkeler tarafından yönlendirileceğiz. Ancak bunun değişikliklerde kendini nasıl gösterdiğini normal toplantı süreçlerimiz aracılığıyla ele alacağız diye konuştu. Bu komitelerdeki İşçi Partisi milletvekilleri ve senatörler bazı küçük ve teknik değişikliklere tabi olmak kaydıyla tasarının kabul edilmesinden yana olduklarını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba halkı yakında yapılacak bir Rus işgaliyle ilgili kıyamet tahminlerini görmezden gelmeye çağırdı. Attığı tweette Ukrayna'nın güçlü bir ordusu, benzeri görülmemiş uluslararası desteği ve Ukraynalıların ülkelerine olan inancı var diyen Kuleba, "Düşman bizden korkmalı, biz değil," diye de ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüsün omikron varyantına yakalandığını açıklamış, hastalığı hafif geçirdiğini belirtmişti. Dün de Twitter üzerinden son durumla ilgili paylaşım yapan Erdoğan, evde çalışmaya devam ettiklerini açıkladı. "Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımızı evden devam ediyoruz," diye yazdı. Erdoğan'ın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Perşembe günü Ukrayna'ya resmi bir ziyarette bulunmuştu. Ziyarette Akar da diğer birçok bakanla birlikte Erdoğan'a eşlik etmişti. Ziyaretin ardından 2 gün geçmeden COVID-19 testleri pozitif çıktı. Erdoğan'ın kurallar gereği 7 gün boyunca, yani gelecek hafta Cuma gününe kadar karantinada kalması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter üzerinden Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini gönderdi. Bunun yanı sıra Doğu Perinçek, Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Ümit Özdağ gibi birçok siyasi parti lideri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun temennilerini sosyal medya üzerinden iletti. Erdoğan da tüm liderlere Twitter'dan teşekkür ettiklerini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçmiş olsun dileklerini gönderen isimlerden biri oldu. Erdoğan çiftine Rusya, Ukrayna, Pakistan, Katar, Azerbaycan, Somali, Kosova, Kazakistan ve Yunanistan gibi ülkelerden çok sayıda yabancı lider de geçmiş olsun mesajı iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin koronavirüse yakalanmasıyla ilgili birçok kesimden gelen geçmiş olsun mesajlarının dışında kalanlar da oldu. Halkların Demokratik Partili Hüda Kaya, "Dilerim geçmiş olmasın," tweetiyle tepki çekerken paylaşımını kısa süre sonra sildi. Kaya'nın paylaşımına ise Adalet ve Kalkınma Partili Ömer Çelik, milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz diyerek tepki gösterdi. Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu da attığı tweetinde koronavirüs olmuş ve dua istiyor. "Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım," diye yazdı. Büyükuncu aynı zamanda helva görseli de paylaştı. Bu paylaşımı tepki çeken Büyükuncu daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Helva dedik. Ne kadar da büyük bir kitle o insan için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin," ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamadaysa Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve eşinin koronavirüse yakalandığını açıklamalarının ardından yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri de sanal devriye ile sosyal medya platformlarında konuyla ilgili paylaşımları incelemeye aldı. 36 hesapla ilgili hakaret içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle inceleme yürütüldü. Yapılan açıklamaya göre 31'inin yöneticisi tespit edildi. Bu kişilerden 8'i hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son bir gün içinde Türkiye'de 412.352 COVID-19 testi yapıldı. 87.934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin ekip, araç ve gereç sayılarını arttırdıklarını söyledi. Dönmez, Ispartalılara "Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız," diye seslendi. Yurttaşların kar nedeniyle zor günler yaşadığı Isparta'ya 5 gün elektrik verilemedi. kar yağışı etkisi altındaki Isparta'da Ramazan Nazlı isimli vatandaşın evinde ölü bulunduğu belirtildi. Polisin Nazlı'nın donarak öldüğü ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Ancak valilikten yapılan açıklamada bu yalanlandı ve yurttaşın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yurttaşlar elektrik zamları başta olmak üzere yapılan zamları protesto etmek için sokağa çıktı. Polis ve yurttaşlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanırken polis bazı bölgelerde kitleye biber gazıyla müdahale etti. Elektrik faturalarına isyan eden bazı kişiler faturaları meydanda yakarak tepki gösterdi. Tayyip istifa, devlet istifa, AKP istifa, DEDAŞ istifa ve kahrolsun DEDAŞ sloganları atan protestocular zamların geri çekilmesini istedi. Gaziantep'te de vatandaşlar yüksek gelen elektrik faturalarından dolayı geçinemiyoruz, insanca bir yaşam istiyoruz sloganıyla yanlarında getirdikleri faturaları ateşe vererek zamları protesto etti. Bu arada elektrik zamlarının geri çekilmesi için enerji şirketlerine dava açacağını duyuran Sol Parti imza kampanyası düzenleyerek yurttaşlardan davaya destek olmalarını istedi. Gelen zamlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan komedyen Cem Yılmaz da hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Serok Ahmet'in Cumhurbaşkanı adayı tarifi Kılıçdaroğlu'nu dışlama üzerine bina edilmiştir sözlerine Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt geldi. MHP lideri Bahçeli'ye yine anlaşılan son dönemlerde muhalefet liderleri arasındaki yakın temaslar sizi çok rahatsız etmiş diye seslenen Davutoğlu, Sayın Bahçeli rahatsız olmuş olabilirsiniz ama ben size kötü haber vereceğim. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini ortak kader bilinciyle inşa edenlerin günü geliyor ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde 2023'te 100 yıllık hesaplaşma olacak sözleriyle gündeme gelen Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü. Büyükak'ın 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaptığı bir konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna işaret edip 100 yıllık hesaplaşma olacak ifadesini kullanmıştı. Nur cemaatine ait bir evde maruz kaldığı baskı ve gelecek kaygısı sebebiyle hayatına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara için bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız diyen Büyük Birlik Partili Ahmet Namık Akdoğan Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı oldu. CHP'li Murat Emir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı bursla gündeme gelen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi Fatih Sayan'ın da 18 yaşındayken üniversiteyi kazandığı yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladığını açıkladı. Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Fatma Betül Sayan Kaya'nın İBB'den aldığı 1,5 milyon TL'ye yakın astronomik burstan sonra bir skandalda kardeşi bakan yardımcısı Fatih Sayan'dan. Paşam daha 18 yaşında üniversiteye başlar başlamaz İBB'ye de başlamış. Aslanlar gibi bankamatik memuru olmuş. Aile boyu talan ifadesini kullandı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 9 Türk lirası 60 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 22 derece, Sydney'de yer yer yağışlı 25, Melbourne'da açık 29, Adelaide'da parçalı bulutlu 33, Perth'te de parçalı bulutlu 24, Hobart'ta genelde açık 23, Brisbane'da muhtemelen sağanak yağışlı 28 ve Darwin'de de sağanak yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, şimdi en son COVID-19 gelişmelerini derlediğimiz bölümü dinliyorsunuz. Bu bölümü yayını arkadaşımız İsmail Kayhan hazırladı.
Bu bölümü yayına hazırladığımız saatlerde Maliye Bakanı Josh Frydenberg, COVID-19 hızlı antijen testi satın alanların teste ödedikleri bedeli vergiden düşürebileceklerini açıklaması bekleniyordu. Çalışanları için hızlı antijen testi ve diğer testlerden satın alan işverenler de bu giderleri için daha az vergi ödeyecek. Haberlere göre yasa taslağı hazır ve önümüzdeki günlerde parlamentodan geçecek. İş ve işçi sağlığı gideri olduğu için işverenler zaten test giderlerini vergiden düşürebileceklerini umuyordu. Maliye Bakanı Frydenberg bugün işverenlerin bu varsayımını doğrulayacak. Karar, içinde bulunduğumuz mali yılı kapsayacak ve yıllık geliri 45 bin ile 120 bin dolar arasında olanlar, hızlı antijen testi için harcadıkları her 20 doların 6,5 dolarını vergi iadesi olarak geri alacak. Avustralya Sanayi ve Ticaret Odası, geçen yıl Ağustos ayında hızlı antijen testlerinin iş yerlerinde yaygın olarak kullanılmasını istedi ve geçen ayda bu test harcamalarına ilişkin vergi kurallarına açıklık getirilmesi çağrısı yaptı. İşçi Partisi hızlı antijen testi giderlerinin Medicare tarafından karşılanmasını istedi. Hükümet indirim kartı olan 6 milyon 600 bin kişiye eczaneler aracılığıyla 10 ücretsiz test dağıtmayı kararlaştırmıştı. New South Wales ve Victoria'da okullar geçen hafta açıldı. Queensland'da bugün okulların ilk günü. New South Wales ve Victoria'da geçen hafta okulların sağladığı antijen testleri evlere gönderildi ve ailelerden haftada iki kez çocuklara hızlı antijen testi yapması istendi. New South Wales'te COVID-19 pozitif çıkan öğrenci sayısı 2400'ü aştı. 438 devlet okulunda çalışan ve pozitif çıkan 617 kişi bu rakama dahil değil. Victoria'daki rakamsa 3000'e yaklaştı. Victoria'da okullarda yapılan testlerde pozitif çıkan çalışan sayısı ise 410 oldu. Her iki eyalette de öğrenci sayısının 1 milyonun üzerinde olduğu göz önünde alınırsa rakam çok büyük bir rakam değil. Haftada 2 gün test yapılması için New South Wales'te evlere gönderilen hızlı antijen testi kiti sayısı 17 milyon 500 bin. Avustralya hızlı antijen testleri kullanmaya başladığından bu yana İlgili şikayet kurumlarına bu testlerin yanlış veya geçersiz sonuç verdiği, paketin içinde eksik malzeme olduğu yönünde 100'den fazla şikayet yapıldı. Uzmanlar hızlı antijen testi kullanımını destekliyor ama bu testlerin doğru sonuç verdiği konusunda kuşkular da var. Kimi uzmana göre hızlı antijen testi hemen sonuç vermesi yönünden iyi ama negatif sonuç verdiğinde insanların rahatlamasının yanıltıcı bir duygu olduğuna da dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre hızlı antijen testinin isabetli sonuç verme oranı %80, yani %20 yanlış sonuç verme olasılığı var. Antijen testi, kişi bulaşıcı hale geldikten bir veya iki gün sonrasına kadar virüsü tespit edemeyebiliyor. Alınan negatif sonuç, kişinin COVID'li olmadığı anlamına gelmeyebilir. Antijen testinin negatif çıkmasını kişi COVID olmadığı yönünde okumamalı. Sadece COVID'li olma olasılığı daha az diye okumalı. Hızlı antijen testinin 10 vakadan 4'ünü tespit edemediği durumlar görülmüş. Yaşlı bakım merkezlerindeki kriz sürüyor. Federal hükümet yaşlı bakım merkezlerindeki personel açığını kapatmaya çalışıyor. Bu alanda çalışan 200 bin personele iki seferde 400'er dolarlık ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu tedbirin bu alandan iş gücü göçünü önleyip önlemeyeceği henüz belirsiz. Personel açığını kapatmak için askerlerin yaşlı bakım merkezlerinde görev alması tartışılıyor. Personel açığı o derece ki, ülke çapında sayısı 1200'ü bulan yaşlı bakım merkezinde kalan yaşlıların temel ihtiyaçlarının bile karşılanamaması söz konusu. Yaşlının odasına bir sürahi su götürecek eleman yok örneği veriliyor. Geçen bir haftada yaşlı bakım merkezlerinde kalan 1605 yaşlı COVID'e yakalandı. 149 kişi hayatını kaybetti. federal hükümete bağlı yaşlı bakım merkezlerinde durum oldukça kötü. İlgili kurumların hazırladığı raporlara göre her hafta 140 bin shift yani mesai doldurulamıyor. Queensland Hemşireler ve Ebeler Sendikası Sekreteri Beth Moll, bir merkezde 170'ten fazla yaşlıya sadece bir hemşirenin göz kulak olduğu örneğini verdi.
Recently we had a situation where there was one registered nurse on duty for over 170 residents.
Birleşik İşçiler Sendikası Yaşlı Bakım Merkezleri Müdürü Caroline Smith de yaşlı bakım merkezleri çalışanlarının unutulmuş bir grup olduğunu söyledi. Bu yılın ilk 5 haftasında merkezlerde kalan 533 yaşlı COVID ile ilgili hastalıklardan hayatını kaybetti. Geçen yılki rakam olan 282 ile karşılaştırılınca ölümler neredeyse 2 katı arttı. Federal Sağlık Bakanlığı'nın 4 Şubat itibariyle kayıtlarına göre 1176 yaşlı bakım merkezinde 5439 yaşlı ve 6541 çalışan COVID pozitif durumda. Sendikalar ve yaşlı bakım merkezleri askerlerin yardım etmesi gerektiği çağrısı yaptıktan 2 hafta sonra geçen hafta Savunma Bakanı Peter Dutton yardım için ordu personelinin yaşlı bakım merkezlerine gönderilmesinin düşünüldüğünü söyledi. Bu konuda Perşembe günü Başbakan Morrison, Pazar günü İçişleri Bakanı Karen Andrews da açıklama yaptı ama hala bir aktif girişim yok.
We will look at what we need to do with bringing in part of the surge workforce directly into there.
İşçi Partisi sağlık sözcüsü Mark Butler, yaşlı bakım merkezlerinin içinde bulunduğu durumu tam bir kriz olarak niteledi. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese de yaşlı bakım bakanı Richard Colbey'in istifasını istedi.
This is a crisis in the sector and this minister has failed before and he continues to fail. What do you have to do to lose your job under this government?
Victoria ve New South Wales'te dün en düşük vaka rakamları yakalandı. Dün Victoria'daki vaka sayısı 7169 oldu ve 6 kişi hayatını kaybetti. Bugün Victoria'da 8275 vaka belirlendi, 7 kişi hayatını kaybetti. Bazı özel hastanelerde bugünden itibaren acil olmayan ameliyat ve tedavilere de başlanıyor. Victoria'da hastanelerde tedavi altındaki COVID-19 hasta sayısı 638'e indi. Dün Sağlık Bakanı Martin Foley de Victoria hastanelerindeki COVID-19 hasta sayısı 600'ün altına inince devlet hastanelerinin de normale döneceğini söyledi. Victoria Başbakan Yardımcısı James Merlino, ilk aşısını olan 5-11 yaş grubu çocukların oranının bugün %50'yi aşacağını söyledi. Dün Victoria'da 13.500 kadar kişi aşılandı. Victoria'da yaşayan 18 yaş ve üzeri nüfusun %45'i 3. doz aşısını yaptırmış durumda. New South Wales'te dünkü vaka sayısı 7.893 oldu. Bugünkü sayı ise dünden daha düşük. Rakam 7.437. Bugün 14 kişi daha hayatını kaybetti. New South Wales'te dün ölenlerin sayısı 28'di. New South Wales Sağlık Bakanı Brad Hazard, bugün ölen 14 kişiden 12'sinin destek dozunu yaptırmamış kişiler olduğunu söyledi. New South Wales hastanelerinde dün 2321 kişi COVID'den yatıyordu. Rakam bugün 2099'a indi. Çok zaman önce değil, daha 25 Ocak'ta New South Wales hastanelerindeki COVID'li hasta sayısı 3000'e yakındı. Queensland'da dün 9 kişi hayatını kaybetti, 5746 yeni vaka belirlendi. Queensland'ın bugünkü ölüm rakamı 19. Bu eyalette 4700 yeni vaka belirlendi. Ölenlerden 10 kişi yaşlı bakım merkezlerinde kalanlardan oluşuyor. Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk, bugün Queensland'da mekanlara girerken check-in, yani kayıt yaptırma zorunluluğunun da kaldırılacağını açıkladı. Tazmanya'da da bugünkü vaka sayısı 443 oldu. Batı Avustralya salgının başından bu yana, Batı Avustralya hükümetinin aldığı önlemler nedeniyle neredeyse virüsün girmediği bir eyalet oldu. Omikron salgınıyla Batı Avustralya'da da durum değişiyor. Dün Batı Avustralya'da 46 vaka tespit edildi. Bunların 31'i toplum içi yayılma. Batı Avustralya'da daha önceki rekor 44 vakaydı ve 2020 yılı Mart ayının son günü tespit edilmişti. Son olarak Kanada'daki gelişmelerden de bahsedelim. Bu ülkede zorunlu aşı uygulamasına karşı kamyon şoförlerinin başlattığı protestolar 10. gününü tamamladı. Başkent felç durumda. Olağanüstü durum ilan edildi. Kanada hükümeti sınırdan girip çıkan kamyon şoförlerine aşı olma zorunluluğu getirdi ve bu kararından geri adım atmıyor. Sınır aşırı sefer yapan kamyon şoförlerinin %90'ı aşısını yaptırdı. Kamyon şoförleri konvoylar oluşturarak hükümeti kararından vazgeçirmeye çalışıyor. Kanada'da geçen yıl yapılan seçimlerde zorunlu aşı hükümetin seçim vaadi oldu ve halkın büyük bölümü destekledi. Başkent Ottawa'da kamyoncular 10 gündür hayatı felç etmiş durumda. Dev kamyonların kornalarını sürekli çalıyorlar. Göstericilerin bazıları aşırı sağı temsil eden konfederasyon ve Nazi bayrakları taşıdığı da görülüyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau geçen hafta COVID'e yakalandı ve izolasyonda. Başbakan göstericileri küçük bir azınlık olarak değerlendirdi. Protestocu kamyoncular dün iyi niyet gösterisi olarak 4 saat süreyle kornalarını çalmayacaklarını ilan etti. Polis göstericilerden 4'ünü nefret suçu işledikleri gerekçesiyle tutukladı. Kanada'da önde gelen kişilere karşı tehdit suçu nedeniyle Amerikan FBI ile Kanada polisi ortak soruşturma yürütüyor. Kanada polisi kamyon konvoyunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı kişiler tarafından fonlandığını öne sürüyor. Kamyonculara desteğini açıklayanlar arasında eski Amerikan Başkanı Donald Trump ve Tesla CEO'su Elon Musk da bulunuyor. Liberal hükümetteki önde gelen isimlerden biri, kamyon konvoyunun parlamento çevresine blokaj uygulamasını polisin beceriksizliği ve ulusal utanç olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Kanada Büyükelçisi de Amerika'daki grupların Kanada'daki protestolara müdahale etmemesini istedi. Kamyoncuları mali olarak desteklemek için açılan GoFundMe hesabında 9 milyon dolar para toplandı. GoFundMe, paranın yasa dışı bir işgal hareketi içinde bulunan göstericilere verilmeyeceğini, bağış yapanlara geri gönderileceğini açıkladı. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz günlerde zorunlu aşıya karşı benzer bir kamyon konvoyu Canberra'da da ortaya çıktı. Bu konvoy için açılan bağış kampanyasında da 180 bin dolar toplandı. Hesap aşı konusunda yanlış bilgi verdiği için kapatıldı.
Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Avustralya'da Omikron salgınını şu anda kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu arada uzmanlar virüsün uzun vadeli sonuçlarına dikkat çekiyor. Pandeminin başından beri çok sayıda insan iyileştikten, yani COVID negatif olduktan sonra bile koronavirüsün etkilerinden kurtulamıyor. Bazıları koronavirüsün kalıcı semptomları yüzünden çalışamaz hale geliyor. Bunun bir de ismi var. Long COVID, yani uzun COVID. 2 yıldır mücadele ettiğimiz bu pandemide artık doktorlar da uzun COVID'i bir hastalık olarak kabul ediyor. Amerika'nın Seattle kentinde yaşayan iş kadını Elif Lee, özel olarak long COVID hastalarına bakan özel bir klinikte tedavi görüyor. Long COVID nedeniyle sağlığını kaybeden, 2 yıldır aile ve arkadaş ilişkilerinden iş yaşamına kadar tüm hayatı alt üst olan Elif Lee, yaşadıklarını SBS Türkçe'den Seda Arcan anlattı.
Elif Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz bugün kendinizi?
Bugün diğer günlere göre daha iyi.
Peki biz sizle ilk röportajımızı 2020'nin Nisan ayında yapmıştık. O zaman Avustralya'da COVID vakaları çok sınırlıydı ve biz COVID nedir, nelere yol açıyor hiçbir fikrimiz yoktu. O yüzden Amerika'dan size ulaştık ve sizin geçirdiğiniz COVID deneyimini dinledik. İyileştikten sonra neler oldu Elif Hanım?
Tabii. Şimdi sizin de dediğiniz gibi biz de bir şey bilmiyorduk COVID'le ilgili. Ben hastalanmadan önce işte yarım Ironman triatlonuna çalışıyordum. Haftada 6 gün yogamı yapıyordum vesaire. Benim kafamda işte 10 gün karantinada kaldım. O zaman 14 gündü galiba. Bitti. Şimdi egzersizime başlayabilirim diye düşündüm. Çok öncelikle böyle çok korkunç bir yorgunluk, çalışamadım. Allah'tan o zaman evde çalışmak mümkündü. Evde işte 2 saat çalışıp 2 saat yatıp bir takım kendimce aklım sıra bir şeyler yapıp daha iyi hissetmeye çalıştım. Ve koronanın artçı belirtileri hemen ortaya çıkmadı. Yavaş yavaş küçük küçük şeyler olarak ortaya çıktı.
Peki COVID'iniz geçtik bittikten sonra iyileştiğinizi düşündünüz, öyle mi oldu?
Yani ben öyle bekliyordum hastalığın gelişmesini ama gerçekte öyle olmadı. İşte yorgunluğu arttı. Ondan sonra bir takım problemler başladı. İşte kelime söyleyememek. Mesela elma görüyorum. İlk dilim Türkçe, ikinci dilim Fransızca, üçüncü dilim İngilizce. Türkçesini, Fransızcasını söyleyebiliyorum. İngilizcesini elmanın söyleyemiyorum ama mesela harflerini söyleyebiliyorum. Öyle garip şeyler olmaya başladı. Sonra yine yogaya başlayayım dedim. Bana eskiden hani çok kolay gelen şeyleri yapamamaya ya da çok büyük ağrılarla, sızılarla yapmaya. Eğer olur da bir gün süpermarkete gittiysem ondan sonra 3 gün yataktan çıkamamak gibi şeyler oldu.
Doktorlarınız ne dedi bu duruma Elif Hanım?
İç hastalıkları doktorum. Harika bir savunmacı oldu benim için. Mart 2020'de geçirdiğim koronada zaten bana test yapılmamıştı. Ve kimse de inanmamıştı bunun korona olduğuna. Benim çocuklarım da dahil. Ama doktorum sende kesinlikle korona var. Çünkü bütün gelen iyileşmiş olan hastalarımdan bunu görüyorum dedi. Ve kendi kendine beni işte akciğer doktoruna, kalp doktoruna vesaireye göndermeye başladı. Ve o sırada mesela kalp doktoru kalbimde bir takım sıkıntılar buldu ama işte git eve egzersiz yap geçer dedi. Akciğer doktoru yok panik oluyorsundur kafana şey yap yani ve ben bunu o doktorlara anlatamadım. En sonunda mesela 2020'de 24 tane doktor randevum vardı. 2020 öyle geçti.
COVID'in bu uzun süren belirtilerinin Long COVID adıyla bir araya toplanması ve kabul edilmesi uzun bir süre sonra gerçekleşti herhalde. Öyle
tabii mi? İlk klinik benim oturduğum yerde Seattle'da Ocak 2021'de açıldı. Ondan sonra ben Mayo Clinic'i aradım mesela. Mayo Clinic eğer elinizde test yoksa sizi alamayız dediler. Bu sırada yine iç hastalıkları doktorum University of Washington Long Corona Clinic'i açıldığını, işte bu artçılarla ilişen rehabilitasyon. Ama tekrar benim en büyük problemim elimde test olmadığı için beni almadılar. Doktorum benim için işte yazdı, çizdi, doktorları tek tek aradı, etti. En sonunda 30 Haziran 2021'e ilk randevum o gündü benim.
Sonra 2021'de siz bu kez Delta varyantına yakalandınız. Covid oldunuz yeniden değil mi?
Evet. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Annem 86 yaşında bizim evimizde yaşıyor. Biz çok dikkatliyiz anneme bir şey olmasın diye. O gün eşimin doğum günü için sokağa çıktım. Ve ben o zaman Delta'yı kaptım. Önce alerji gibi başladı. Ama o koronanın bir baş ağrısı var ki olanlar bilir. O geldiğinde ben bu korona deyip acile gittim ve test oldum. Korona çıktı. Ve benim testim o sırada ilk bizde breakthrough deniyor. Aşılı olup da tekrar korona olmuş ilk vakalardandı oturduğum yerde.
İkinci COVID'iniz nasıl geçti? İlkine göre daha kolay mı geçti, daha mı zor geçti?
Şöyle biraz daha kolay geçti. Çünkü ilkinde ne olduğunu bilmiyorum. Öleceğim mi, kalacağım mı? İşte herkesten işte Wuhan'da toplu mezarları gösteriyorlar vesaire vesaire. İkincisi daha kolay şöyle geçti. Hani ilkinde ölmedim, herhalde bu sefer de ölmem diye bir kafayla girdim.
Ondan sonra tekrar long COVID'in belirtileri sizde kendini göstermeye devam etti. Neler yaşadınız şu ana kadar?
Evet, şimdi 2021'de korona rehabilitasyonuna başladığımda fizik tedavi, konuşma tedavisi vesaireye gidip bayağı da yol kat etmiştim. Tabii şimdi yok Iron Man'e antrenman yaparken kalkıp da bir dakika koşmak, kutlamak biraz garip geliyor ama benim için çok büyük bir başarıydı o. Ya da kelimelerimi söylemek ya da o gün sabah 8 ile 2 arası çalışabilmek. Delta olduktan sonra ben bu birçok şeyi, özellikle de koşma şeyimi kaybettim. Ve ikinci yapılan kalp EKG'sinde kalbimin çok daha kötü durumda olduğu, nörolojik olarak da beynimde beyaz madde arttığı, bir de yoğunluk görüldüğü meydana çıktı. Geçen yıl 2021'de 83 doktor ve fizik tedavisi randevusuna gittim. 24 akupunktur randevusuna gittim. 16 masaj randevusuna gittim. Çünkü lenfatik sistem doğru düzgün çalışmıyor. Oram buram garip şekilde. Yani bu korkunç bir zaman ve maddi yıkım aynı zamanda da.
Peki psikolojiniz nasıl bu arada?
Psikolojim şöyle. Şimdi disotonomya diye bir olay yaşıyorum. Ya da bu uzun COVID belirtileri yaşayanlar disotonomya diye bir olay yaşıyorlar. Bu olduğunda otomatik olarak vücutta işte depresyon, anksiyete vesaire yaratabiliyor. Bunların hepsi zaman zaman olup bitiyor ve de vücutta genel olarak bir şişme, enflamasyon olduğu için genel hissiyata da etki yapabiliyor. Çocuklar beni böyle görünce bir önceleri bir hırçınlaşma falan fark ettim. Çocuklar annelerini babalarını yanlarında istiyor.
Sağlıklı istiyor.
Evet, sağlıklı istiyor vesaire. Bir takım şeyleri yapamayınca da bu kez ilişkinin dinamiği değişiyor. Yani eşim için de aynı şey geçerli. Eşim 2 senedir her gece yemek yapıyor. Ben belki 2-3 tas yemek yapmış olabilirim.
Bütün bir aileyi etkiledi sizin long COVID hikayeniz.
Evet.
Peki Amerika'da long COVID artık engellilere tanınan imkanlarla tanımlanmaya başladı.
Şimdi Amerika'da geçen 2021'den beri long COVID bir sakatlık olarak ilan edildi. Onun için long COVID semptomlarını yaşayan hastalar devletten, sosyal sigortadan ya da işverenlerinden maaşa bağlanıp çalışmayabiliyorlar. Ya da ne bileyim daha az çalışıp gelirlerine bir takım destekler verilebiliyor.
Peki Elif Hanım, 2 kere COVID geçiren ve uzun süreli COVID hastalığı tescillenen biri olarak yeni varyant olan Omikron'un hafif semptomlar göstermesi konusunda sizin görüşünüz nedir?
Omikron'un daha hafif olduğu söyleniyor vesaire. Ben yine de bütün dinleyicilere, dinleyicilerin ailelerine hiçbir şekilde hafife almamalarını söylerim. Çünkü benim 2 koronamda da kendimi işte hafif geçiriyor sınıfına koymuşlardı. Ve hala bunun artçı etkileriyle 2 yıl sonra tekrar uğraşıyorum ya da 2. kez korona oldum. Şu anda çok yeni olduğu için ve de ne açıdan nereye döneceğini bilmediğimiz için ben herkese tedbiri elden bırakmamalarını öneririm. Eğer etrafınızda arkadaşlarınız varsa yakın zamanda korona geçirmiş olan ve de size eski oldukları kadar aktif ya da neşeli görünmüyorlarsa onlara biraz daha şefkatli davranmanızı öneririm.
Şimdi de sizden gelen mesajlara dönecek olursak, Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle: birlikte huzur, barış ve kardeşçe yaşamanın en büyük koşulu adalettir. Eğer bir ülkede yargı bağımsız değilse, eğer yargı kişileri ne yaptıklarından ziyade kim olduklarına bakıyorsa ve hatta kimlerden olduklarına bakıyorsa ve ona göre karar alıyorsa, iktidarın baskısıyla bizden mi değil mi, inançlı mı kafir mi, laik mi tarikatçı mı, iktidardan mı muhalefetten mi diye karar veriyorsa ülkede hak, hukuk, adalet olamaz, olsa olsa diktatörlük olur. Türkiye'mde olan biten de budur maalesef, demiş Hacı Bey. Sydney'den Mustafa Bey, Batı Avustralya'da küçük bir çocuk kaçırılmıştı, ismi Cleo. 18 sonra komşunun dikkati sayesinde çocuk bulundu. Tabii ki çok sevindik. Geçtiğimiz hafta Cleo'nun annesi iki televizyon kanalıyla pazarlık yaptı ve 2 milyon dolar veren televizyon kanalına çıktı. Yaşadıklarını anlattı. Çocuğun bulunmasını sağlayan komşu da 1 milyon dolar ödülü aldı. Ne güzel, herkes mutlu oldu diyor Mustafa Bey. Bir de Türkiye'de koskoca bir şehirde 72 saattir elektrik yok. Kar, kış, kıyamet, maalesef her şey başka ülkelerden geliyor. Üretim, altyapı, hiçbir şey yok. AKP hükümetinin Türkiye'ye verdiği zarar çok büyük demiş Mustafa Bey. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Avrupa mahkemelerini tanımayan Erdoğan'ın daha önce 3 kere Avrupa mahkemelerine müracaat ettiği ortaya çıktı diyor. Necdet Çimenli Bey ise yaşlı bakım evlerinden sorumlu bakanın istifası isteniyor. Barnaby Joyce istifasını verdi. Morrison kabinesinde çatlak başladı. Yakında birkaç bakan daha istifa ederse şaşırmam demiş Necdet Çimenli Bey. Liberal Ulusalcılar Koalisyonu'nda son günlerde oldukça büyük sıkıntılar yaşanıyor. Sızdırılan mesajlardan dolayı federal seçimler öncesi koalisyonda çatlaklar olacak gibi. Hüseyin Bey, sevgili Türk ve Kürt kardeşlerim, pazar sabahı CNN televizyonu seyrederken gururlandım. Ağrı, o belediye başkanı ne oyunlar oynanıyor? Kürt kardeşlerimiz üzerinden su yüzüne çıktı. Neler söyledi? Bunları YouTube'dan seyretmenizi tavsiye ediyorum. CHP ve İyi Parti'nin ne yaptıklarını öğrenirsiniz demiş Hüseyin Bey. Sayın dinleyiciler, şimdi en son spor gelişmelerini derlediğimiz bölümü dinliyorsunuz. Pekin'deki kış olimpiyatları devam ediyor. Tarihi olarak kışları yaz kadar başarılı olamayan Avustralya ilk hafta sonunda biri altın biri bronz olmak üzere iki madalya kazandı. Jacara Anthony kadınlar mogul'da 2022 olimpiyatlarının ilk ve Avustralya'nın kış olimpiyatları tarihindeki 6. altın madalyasını kazandı. Mogul tümsekli dik bir parkurda iki atlayış yapılan bir yarışma. Tess Cody ise snowboard'da bronz madalya kazandı. 4 yıl önce 17 yaşında katıldığı olimpiyatlarda antrenmanda sakatlanan Cody yarışamadan olimpiyatlara veda etmek zorunda kalmıştı. Kış olimpiyatları Avustralya'da 7. kanalda gösteriliyor. Türkiye'de Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan maçlara bakacak olursak sonuçlar şöyle. Konya 1, Giresun 0, Kayseri 4, Hatay 3, Gaziantep 5, Sivas 1, Fatih Karagümrük 1, Yeni Malatya 0, Trabzon 1, Kasımpaşa 0, Fenerbahçe 0, Başakşehir 1, Rize 1, Adana Demirspor 3, Alanya 1, Galatasaray 1, Göztepe 0, Altay 2 ve Beşiktaş 0, Antalya 0. Bu sonuçlarla puan durumuna bakacak olursak Trabzon 24 maçta 57 puanla lider. Konya 1 maç eksiğiyle 9 puan geride 48 puanla ikinci. Adana Demirspor da 24 maçta 40 puanla 3. sırada. Alanya 4, Başakşehir de 5. sırada. 3 büyüklerden Fenerbahçe 6, Beşiktaş 7 ve Galatasaray da 13. sırada. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali Kamerun'un başkenti Yunde'de yapıldı. Senegal normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu. Sayın dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunmak istiyoruz. Federal Hazine Bakanı Josh Frydenberg, COVID-19 test harcamalarının işletme ve kişiler için vergiden düşülebileceğini açıkladı. İşe gitmek için RAT testi olması gerekenler testin masrafını vergi iadesi olarak alabilecek. Avustralya'da COVID-19'dan hastanelik olanların ve ölümlerin sayısında görece azalma kaydediliyor. Yetkililer omikron dalgasında yavaşlama görüldüğü yönünde daha emin. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan COVID-19 pozitif olduklarını açıkladı. Sayın dinleyiciler, içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günlerde yardım hatlarının önemi artıyor. Psikolojik destek için 131-114'ten Beyond Blue'yu, 1800-551-800'den Kids Helpline'ı, 1300-789-978'den Men's Helpline'ı, 1300-364-277'den İlişki Avustralya hatlarını arayabilirsiniz. Tercüme hizmeti için ise 131-450'yi arayıp ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yarın salı yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız çarşamba günü saat 14'te başlayacak. Ancak yarın hazırlayacağımız haber bültenini ve tüm en son gelişmeleri sbs.com.au/Turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS Radyo uygulamasından takip edebilirsiniz. Ayrıca bize 0429-9962-63 numaralı hattımızdan SMS de gönderebilirsiniz. Bu SMS mesajlarını çarşamba günkü programımızda okuyacağız. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz. Esen kalın.